Ayrım 61, bölüm 81. Maryland 06:45. Sabahın karanlığında camları karartılmış koyu bir GM Savannah, Eisenhower otoyolundan ayrılıp güneydoğuya Andrews Hava Üssü'nün yanından 4 numaralı yola saptı. Yolda pek araba yoktu. Olanlar da DC'ye doğru gidiyordu. Oysa Savannah ters yönde Maryland kırlarında Chesapeake kıyısına doğru yol alıyordu. Kirk orta sırada Raza'nın yanına oturmuştu. İki çeçen koruma arka sıraya yerleşmiş, şoförün yanına da üçüncü koruma oturmuştu. Orada Nikola ile kadın dışında kaç kişi var diye sordu Razan Kirk'e. Bir kişi daha var. Başkaları da olabilir, bilmiyorum. Sözünü ettiğin kişi kim? Muhammed Raşit, aranan bir terörist. Tehlikeli mi? Her şeyi yapabilecek bir çılgın. Sen ve adamlarının niyetinin ne olduğunu hala söylemedin. Oraya vardığımızda anlatalım. Razan, bu çok tehlikeli olabilir. İtiraz yok. Bunu benim yöntemimle halledeceğiz. Ya silahım, cep telefonum ne olacak? Razan kafasını salladı. Bir şeye kalkışmanı istemiyorum. Seni uyarıyorum. Nikola'ya bir biçimde zarar vermeye kalkışırsan ölürsün. Yudin için aksine pazarlığa açık biri değilim. Bu akşam bana çok pahalıya mal oldun Kirk. Hayatım boyunca kazanacağından daha fazlasına. Umalım da değsin. Kirk, DC'ye doğru giden arabalara baktı. İki saat kadar sonra yol işe gidenlerle dolup taşacaktı. Razan nereye gittiklerini söylememişti. Ama Kirk yol işaretlerinden güneydoğuya Maryland'e doğru gittiklerini çıkardı. Kimyasal kırsal alanda bu kadar uzaklara gizlenmiş olabilir miydi? Mantıklı değildi. Bir şekilde cep telefonunu ele geçirip FBI'yi uyarması gerektiğini biliyordu. Razan ve gözü kara adamları tehlikeli bir durumda saldırmaya hazırdı. Kirk ensesinden aşağı ters üzüldüğünü, yüreğinin endişeyle çarptığını hissetti. Hakaret etmek istemiyorum Razan ama sen ve adamlarında bu işi halledecek malzeme yok. Bu çok tehlikeli. Onun için de yetkililere bırakmak daha doğru olur. Razan konuşmasını kesti. Hayır, sana söylediğim gibi bu işi benim yöntemlerimle halledeceğiz. Daha ne kadar var Yegori? Ön koltuktaki koruma döndü, omuz silkti. Bu tenhalıkta mı? Yarım saat. Daha fazla sürmez. Savannah'daki Alexey Kursk'ün 6 mil kadar gerisinde 9 araçlık bir konvoy, her biri FBI ajanı dolu mavi bir Dodge minibüs, koyu camlı 3 Cherokee 4 çeker ve bir Dodge Intrepid ve 4 Ford Sable Winston koyundan topu topu 25 km uzakta Chesapeake, Plumburnu güneyindeki kıyıya doğru ilerliyordu. FBI başkanının Fort Meade'den gelen ve şifrelenmiş iletinin çıkış koordinatlarından haberdar edilmesinden 15 dakika sonra FBI'nin tehlikeli malzeme müdahalenin birinden uzmanlar da dahil bir acil tepki ekibi kurulmuştu. Konvoy yola çıkarken Andrews Hava Üssü'nden havaalanan ve özel amaçlar için hazırlanmış iki Black Hawk helikopter FBI timinin 20 km önünde uçuyordu. İletim kaynağının yerini belirlemek için kızılötesi ileri bakış sistemleri, çok güçlü gözetleme dürbünleri ve telemetri cihazlarıyla dolu olan Black Hawk'lardan biri saat 06:58'de hedef koordinatına Chesapeake Körfezi'ndeki halka açık bir plaja giden dar yola ulaştı. Neredeyse zifiri karanlıkta helikopter hedef alanının 1000 fit üzerinden tek bir kez geçti. Merkezine yerleştirilmiş pasif termal resimleme cihazlarıyla yolu, yolun hemen çevresindeki bölgeyi ve yakındaki plajı tarayarak insan olup olmadığını araştırdı. Pilot daha sonra içerilere doğru dümen kırdı. Kopilot tarama sonuçlarını hedef bölgenin ayrıntılı bilgileriyle birlikte FBI konvoyunu iletirken pilot yoluna 6 km kadar daha devam edip 1000 fitte bekleyen ikinci helikopterle buluştu. 41 dakika sonra FBI konvoyu hedefe 1 km kadar yaklaştığında şafak sökmüştü. Ay hala batmamış, körfezden ince bir sis kalkmaya başlamıştı. Konvoy bir yan yolda durdu. Kısa bir görüş alışverişinden sonra harekattan sorumlu ajan, ekipleri biri erkek, biri de kadın iki kişinin hedef bölgesinde keşfe çıkmalarına karar verdi. Belirlenen ajanlar Fort Sable'lardan birine binip sahile inen 3 kilometrelik yola girdiler. Saat 07:39'du. Ajanlar farlarını söndürmeden ana yoldan sola saptılar. Sahile bağlanan bozuk yolda 50 metre kadar ilerlediler. Yağmur suyu dolu, çamurlu çukurlara girip sarsıldılar. Sonunda şoför arabayı durdurup kontağı kapattı. Sable'dan inip işemek için çalılara doğru yürüdü. Ama aynı zamanda sağına soluna bakıyor, dikkatle yolu tarıyordu. 400 metre kadar ötedeki en yakın evi gördü. İşemeyi bitirince Sable'a geri döndü ve kadın ajana yanına gelmesini işaret etti. Kadın arabadan ince bir el feneri aldı. Kol kola girdiler. Sabahın erken saatlerinde yürüyüşe çıkmaya karar vermiş bir çift gibi yoldan kıyıya doğru yürüdüler. Sahil ince bir ses perdesine bürünmüş, ufukta doğan güneşin portakal rengi ışığıyla aydınlanmıştı. İki ajan yürürken ıssız sahili incelediler. Bir taraftan havadan sudan konuşurken, diğer taraftan da deneyimli gözlerini bir hareket, herhangi bir şey görmek için etrafta gezdirdiler. Çevrelerindeki her santimi incelediler. 10 dakika kadar sonra geri dönüp aynı özeni göstererek bu kez öteki önde yürüdüler. 10 dakika gizli araştırmalarına son verdiler. Aşık rolünden sıyrılıp Sable'a doğru koştular. Telsize uzanan şoför soluk soluğa kalmıştı. Sierra 1'den merkeze. Tamam. Burası merkez. Sizi duyuyoruz Sierra 1. Bir şey görebildiniz mi? Tamam. Merkez olumsuz. Yol ıssız. Burada hiçbir şey yok. Başkan acil durum odasına saat tam 7.30'da girdi. Koyu renk takım elbise giymiş, gri ipek bir kravat takmıştı. Masanın başında yerini alırken yüzü ciddiydi. Çevresindekilere oturmalarını işaret ederken odadaki 14 bitkin düşünü gördükleri uykuları 40 dakika önce bölünmüş, ondan sonra da 40 gizli servis koruma ekipleri tarafından hızla Beyaz Saray'a getirilmişlerdi. Erkek ve kadın içlerinde artan bir gerginlik hissettiler. Bayanlar, baylar, her şeyden önce bu kadar kısa zamanda buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Bu kadar az uykudan sonra hepinizin oldukça bitkin olduğunu farkındayım. Bu toplantıyı öne almak için uykunuzu böldüğüm için de üzgünüm. Ne var ki? Andrew Booth durakladı. Aralarında oturan ve ona ihanet eden adamın gözlerine bakmamak için büyük bir gayret sarf etti. Krizde yeni ve çok rahatsız edici bir gelişme oldu. Bu gelişmeyi konuşmadan önce Ebu Haşim'den İslamabad'daki adamımız Mehmet aracılığıyla aldığımız birkaç mesajı aktarmak istiyorum. Booth, CIA Başkanı Fox'a bakarak başını salladı. Dick, mesajları açıklar mısın? Tabii efendim diyerek konsey üyelerine döndü Fox. Mehmet 6.45'te telefon ederek Kuzeybatı Afganistan'daki tutukluların götürüleceği Herat yakınlarındaki eski Sovyet hava üssünün koordinatlarını bildirdi. Havaalanı Sivastopol'daki toplama bölgesinden uçakla 3 saatten daha az bir mesafede. Telefonu kapatır kapatmaz tüm tutukluların 2 uçağa bindirilmesi için emir verildi. Sivastopol'dan 25 dakika önce havalandılar. Şu anda Herat yolundalar. Doğu saatiyle 9.50'de orada olmaları bekleniyor. Ancak diyerek araya girdi başkan. Bu telefondan önce saat 6'da Ebu Haşim'den İsrailli kaynaklarının son zamanlarda bir sürü Amerikan uçağının oraya indiğini bildirdiğini söylediği bir mesaj daha aldık. Haşim mesajında bu hareketin hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini açıkça belirtti. Hiç böyle bir niyetim olmamasına rağmen anlaşılan Haşim onu kandırmaya çalıştığını düşünüyor. İlk baştaki isteklerinde bundan hiç bahsetmemiş ve birliklerimizi Körfez dışında nerede konuşlandıracağımız konusunda hiçbir itirazda bulunmamış olmasına rağmen böyle bir hareketin inanılırlığımı zedelediğini söyleyip benden bu konuda açıklama istedi. Bu nedenle Haşim'e derhal bir cevap gönderip birliklerimizin İsrail'de kalmayacaklarını, hemen çekileceklerini bildirdim. Aslında Haşim'i yatıştırmak için bu konuda açık bir yanlış anlaşılma olduğunu, uçakların İsrail'e sadece yakıt almak için indiğini söyledim. Sonuç olarak bayanlar, baylar, Körfez'deki birliklerimizden bazılarının İsrail'e yerleştirilmesi artık söz konusu değil. Catherine Ashmore'un kaşları çatıldı. İyi ama İsrail Başbakanı'nın tepkisi ne olacak Sayın Başkan? Yoksa ona daha söylemediniz mi? Daha söylemedim. Toplantı biter bitmez söylemek niyetindeyim. Çok kızacak efendim. Sözünüzü tutmadığınızı düşünecek. Öyle düşüneceğinden kuşkum yok. Ama elimiz kolumuz bağlı. Bu tutumunuzda kararlı mısınız efendim diye sordu Charles Evermouth. Evet, kararlıyım. Şu anda Amerikan birlikleri İsrail'den ayrıldı bile. Ben bu tutumunuzu gelecekte de sürdürecek misiniz demek istemiştim diye açıkladı Evermouth. Bu iş bitince yani. Yoksa birlikler geri dönecek mi? Cevap hayır, dönmeyecekler. Ama tam şu anda bir geleceğimiz olacağından emin değilim dedikten sonra çevresindeki yüzlere umutsuzca bakmak için duraksadı. Bayanlar, baylar, itiraf etmek istediğim bir şey var. İsrail, Amerikan birlikleri gönderme kararı vermekte ciddi bir hata yaptığımı hepinizin bilmesini istiyorum. Bir kumardı ve geri tepti. Bana bu konuda dikkatli olmamı söyleyenler haklıydı. Çünkü hepimizin başına daha ciddi bir sorun açtım. Bu sorun 50 dakika önce Haşim'in Herat Hava Üssü koordinatlarını bildiren mesajında da açıkta görülüyor. Çünkü o mesajla Haşim koşullarını değiştirdi ve bana kalırsa bu kentin kurtarılmasını imkansız bir hale getirdi. Masayı çevrilen yüzler şaşkınlık içindeydi. Nasıl değiştirdi Sayın Başkan diye sordu Rebecca Joyce. Süreyi daha da kısalttı derken başkanın yüzü bembeyazdı. Artık elimizde istediklerini karşılamak için 2 saatten biraz daha fazla zaman kaldı. Yoksa bombayı patlatacak. Bölüm 82. Washington DC 0720. Evet, onlar. O ikisi derken Frankie Tate öfkeyle dişlerini gıcırdattı. Gorev ve Carla Şerif'in fotoğraflarını masanın üzerine fırlattı. Collins ile Morgan'a baktı. Idaho Caddesi'ndeki 2. bölge polis merkezinin sorgulama odalarından birindeydiler. Onlar olduklarına eminim. Sizinkiler daha 2 gün önce Ricky'ye bu fotoğrafları göstermişlerdi. O zaman niye haber vermedin peki? Hey, bu benim kararım değildi diye tısladı Tate. Collins'in öfkeli yüzüne bakıp. Kararı beni verdi. Bana her şeyi anlat ta en başından. Sakın bir şey atlamaya kalkma dedi Morgan. Yoksa federal kanıtları kendine saklamakla suçlanırsın Frankie. Bakın o göt deliğinin beni yaptıklarının bedelini ödemesini istiyorum derken Tate'in yüzü nefretten kasılmıştı. Her şeyi bütün ayrıntılarıyla anlattı. Dicky ve ötekiler bu ikisini nereye kadar izledi diye sordu Collins. Chesapeake kıyısına varıncaya kadar o hıyarlar orada izlerini kaybettiler. Yeniden iz sürmeye başladılar mı? 2-3 kilometre ötede kıyıdan. Bana ayrıntı ver Frankie. Ricky nerelere baktı? Kıyıdaki bütün apartmanların ve özel evlerin otoparklarına ve kentin kuzeyiyle güneyine baktıklarını söyledi. Adamlardan biri 3 kilometre kadar içerilere bile girdi. Onları hiçbir yerde bulamadılar. Frankie masanın üzerindeki fotoğraflara dokundu. Bana sorarsanız duman olup uçmadılar ya. Oralarda bir yerlerdir adamlar. Yoksa Chesapeake'e kadar bütün o yolu neden tepsinler? Nereye gittiklerine dair bir fikrin var mı? Nereden bileyim? Collins kızgınlıkla iç çekti. Morgan'ın cep telefonu çalınca konuşmak için dışarı çıktı. Collins yeniden Frankie'ye döndü. Minibüs ve malzeme için ne ödediler? 20 bin. Nakit mi? Evet. Herif sanki dürüstlüğünü gösteriyormuş gibi beni vurduktan sonra da paranın kalanını verdi. Kim bu herif? Terörist. Frankie sarsıldı. Tanrım, bunu neden en başta söylemediniz ki? İyice düşünmeni istiyorum Frankie. Bana söyleyeceğin, bu herifleri bulmamıza yardım edebilecek başka bir şey yok mu? Bildiğim her boku anlattım. Kapı yeniden açıldı. Morgan'ın işaretini gören Collins onunla birlikte dışarı çıktı. Frankie'den başka bir şey öğrenebildin mi? Collins kafasını salladı. Chesapeake sahili civarında bir yerlerde olmaları gerek Lou. Cinayetten sonra düşündüğümüz bölgeye de uyuyor. Ne yapmayı düşünüyorsun? Oralara gitmeyi. Bölgede beyaz bir minibüs aramayı. Gözlerden uzak bir garaja saklamadılarsa kolayca bulunabilecek bir şey. Collins saatine baktı. 07.40. 4 saatimiz kaldı. Gidip arabayı alayım. Murphy'ye haber versek iyi olur. Bölgede minibüs ararken birkaç helikoptere ihtiyacımız olabilir. Telefon kimdendi? Murphy'den. Lastik ve ayak izleri dışında iletim alanından bir sorun çıkmadığını söylediler. Chesapeake'deki adamları bölgede daha önce gidilmemiş kiralık yerlere göndermiş. Collins'in yüzü asıktı. Başka iyi haberin var mı? 4 saatimiz yok Jack. Beyaz Saray 07.38. Acil durum odasındaki şaşkın yüzler her şeyi açıklıyordu. İlk konuşan kısık sesiyle başkana hitap eden Rebecca Joyce oldu. İyi ama her şeyi saat 10'a kadar tamamlamamız imkansız. Ebu Haşim'le konuşamaz mıyız? Mesajında pazarlığa açık olmadığını belirterek son noktayı koydu. Bunu neden yapıyor efendim? Diye sordu Catherine Ashmore. Ne de olsa öğlene kadar bütün istediklerini alacak. 2 saat neyi değiştirir ki? Başkan öfkeliydi. Sanki yeterince düşünecek şey yokmuş gibi aklımızı buna vermemizi sağlayacağını söyledi. Tabii imkansız bir istekte bulunuyor. Özellikle de isteklerini gerçekleştirmeye bu kadar yaklaştığı bir sırada pazarlığa açık olmaması da sözünü tutacağından kuşkulanmama neden oluyor. Belki de Janice'den başından beri haklıydı. Ne olursa olsun Haşim Washington'ı yok etmeye kararlı. Bu sürede isteklerini yerine getirebilir miyiz efendim? Diye sordu Paul Burton. Bu kenti kurtarmak için ufak bir umut ışığı olduğu sürece deneyeceğiz. Dedikten sonra endişeyle duvardaki saate baktı Booth. 07.40'tı. Tutukluların 9.50'de inmesi bekleniyor. Şu ana kadar bir gecikme yok. Buraya gelmeden önce sordurdum. Bir ihtimal rüzgara karşı gitmeleri Herat'a varışlarını geciktirebilir. Pilotlara hızlarını arttırması için emir verilemez mi diye sordu Catherine Ashmore. Uçuş ekiplerine telsizle talimat gönderdim. Saat 10'dan önce Herat'a varmak zorunda olduklarını bildirdim. Öte yandan beni asıl düşündüren geri çekilme. General Horton tahmininiz nedir? Zamanında başarabilecek miyiz? Vereceği cevabı düşünen Horton'un yüzü karardı. Sayın Başkan, saat 6.30'da geri götürülmeyi bekleyen 5.000 asker vardı. 7'yi çeyrek geçe aldığım son rapora göre çekilme işlemi ancak 11.45'te tamamlanacak. O da canımızı dişimize takarsak. Saat 10'da tamamlamak imkansız. İşleri hızlandırmanın hiçbir yolu yok mu diye telaşla sordu dudağının üstü boncuk boncuk terlemiş Andrew Booth. Adamları helikopterle körfezdeki gemilere taşımak, bölgeye daha fazla uçak göndermek, her uçağa daha fazla adam doldurmak ne bileyim. Bölgede bulunan tüm helikopterleri zaten bu iş için kullanıyoruz. Uçaklara daha fazla adam bindirmeye gelince bizi kalkıştaki ağırlık faktörü kısıtlıyor. Eğer kişisel eşyaların bir bölümü alınmaz, askerler sırt çantalarını ve silahlarını bırakırlarsa uçaklarda daha fazla adam yer bulabiliriz. Ama asıl sorun körfezdeki uçakların şu anda kalkışa hazır durumda olmaması. Başka uçağımız yok mu? Son 7 uçağın saat 11.45'te havalanması planlanmıştı. Bu uçaklar şu anda son kalanları almak üzere Almanya'daki üslerimizden havalandı. 9.30'dan önce oraya varmaları imkansız. Yarım saatten daha kısa bir sürede de adamları ve malzemeleri uçaklara bindirip yeniden havalandırmak imkansız. Bir şeyler yapmalıyız general diyen Catherine Ashmore paniğe kapılmış gibiydi. Askeri malzemenin büyük bir bölümünü almak için kiraladığımız 3 sivil uçak daha var. Bu uçakların saat 9'da inmeleri bekleniyor. Eğer yükten vazgeçer, uçakları da tıka basa askerlerle doldurursak çekilmeyi zamanında tamamlayabiliriz. Ama bu konuda garanti veremem. Uçaklardan biri beklenmedik bir teknik sorun çıkarırsa ne yaparız? Son çare Suudilerden yardım istemek. Şimdiden en az 6 askeri nakliye uçağına ihtiyacımız olduğunu söylemek. Sizce yardım ederler mi? Hiçbir şey sormadan mı? Sanmam. Bir açıklama isteyeceklerdir diyen Horton Booth'a baktı. Daha Suudilerle konuşup kararımızın arkasındaki gerçekleri açıklamadınız değil mi efendim? Hayır söylemedim ama öğlen telefonumu bekliyorlar dedikten sonra başkan cebinden bir mendil çıkarıp yüzünü sildi. Askerlerimizi oradan çıkarabilmek için geride ne bırakmak gerekiyorsa bırakılsın. Ya ihtiyacımız olan uçaklar diye sordu Horton. Suudilerle olan iyi ilişkilerinizden yararlanın ama sadece kişisel anlamda. Tanıdığınız bu iş yapabilecek asker ve havacılarla konuşun. Gerektiğinde kullanılmak üzere uçakların hazır bekletilmesini sağlayın. Eğer Suudiler bir açıklama isterlerse bir açıklama yapacağınızı söyleyin. Ama askerlerimiz bölgeden ayrıldıktan sonra. Mürettebatla telsiz bağlantısı kurup her dakikanın önemli olduğunu söyleyin. Gidecekleri yerlere bir an önce varmaları için bastırın. Bu işi hızlandırmak için ne gerekiyorsa yapmanıza izin veriyorum general. Sorun çıkarsa derhal bana haber verin. Emredersiniz efendim deyip hemen ayağa kalktı Horton. Eğer izin verirseniz hemen başlayayım. Horton aceleyle çıkarken başkan duvar saatine bakıp birden ayağa kalktı. Toplantıyı kısa bir konuşmayla bitirdi. Değişen sürenin getirdiği yeni tehlike karşısında Washington'dan saat 10'da değil hemen ayrılmanızı emrediyorum. Gizli servis ekibiniz General Horton, yüksek rütbeli subaylar Doug Stevens ve benim dışımdaki herkesi alıp evlerine götürecek. Orada ailenizi toplayıp güvenli bölgeye gitmek üzere derhal başkentten ayrılacaksınız. Bayanlar baylar, hep birlikte yaşadığımız bu krizdeki yardımlarınız, önerileriniz, dostluğunuz ve cesaretiniz için içten teşekkür etmek dışında gerçekten ekleyecek bir şey kalmadı. Booth o anda duygulanmıştı. Tanrı hepimizi korusun. Andrew Booth, gül bahçesinin gölgeli bir köşesinde dövme demir beyaz masalardan birinde tek başına oturuyordu. Hava soğuktu. Yükselen güneş sabahın ayazını kıramamıştı. Ama her zamankinden daha keyifsiz bir halde, hiçbir işe yaramasa da ciğerlerine temiz hava çekmek istiyordu. Orada oturmuş mendiliyle alnını silip gergin sinirlerini gevşetmeye çalışırken batı kanadının kapılarından biri açıldı ve Doug Stevens göründü. Sizi rahatsız ettiğim için bağışlayın efendim. Ama size söylemek... Birden Booth'un yüzünden boşanan terleri gördü. İyi misiniz Sayın Başkan? Değilim Doug. Booth acı çekiyor gibiydi. Konseyi İsrail'deki birlikler hakkında yanıltmak zorunda kalmak beni utandırıyor. Onlara ilk kez yalan söyledim. Bak iş nerelere vardı. Bu kenti çok daha büyük bir tehlikeye attım. Onlara gerçeği ne zaman söyleyeceksiniz efendim? Booth'un yüzünde kederli bir ifade vardı. Şu anda bir anlamı olmaz derken mendilini cebine tıkıştırdı. Güvenlik nedeniyle saat 10'a çeyrek kala sığınağa götürüleceğimi söylediler. Orada senin için de bir yer ayrıldı Doug. İşler çığırından çıkarsa tedbir olarak yanımda kalmanı istiyorum. Evet efendim. Bana ne söylemek istiyordun? Adamlarım Chesapeake bölgesindeki aramayı tamamladıklarını duydum. Andrew Booth ayağa kalktı ve her yere çok uzak sahile yakın bozuk bir yol. Hiçbir şey bulamamışlar mı? Mesajı gönderene ait olabilecek lastik ve ayak izleri ama hepsi bu. Anlaşılan sinyalleri yakalanırsa başlarının derde gireceğini düşünüp oradan hemen ayrılmışlar. Chesapeake Körfezi civarındaki aramaları hızlandırdık. Kiralık evlere ve otellere yeniden bakıyoruz. İçimden bir ses oralarda bir yerlerde olduklarını söylüyor. Başkan umutsuzdu. Boşuna çabalarız öyle değil mi Doug? Aradığımızı 2 saate bulmamız imkansız. Tek umudumuz köstebek adamına yine telefon ederse bu kez aradığı yeri bulabilmek. Ama açık konuşmak gerekirse bunun için bile artık çok geç olabilir. Stevens saatine baktı. Geçmişi derinlemesine araştırıyoruz. Her taşın altına bakıyoruz. Rapor birazdan elimde olacak ama amaçlarını daha iyi anlamak dışında fazla bir işe yaramayacak. Demek yapabileceğimiz bir şey yok. Stevens düşündü. Sizin yerinizde olsaydım hainle yüzleşirdim. Baş başa sadece ikimiz. Bırakın ihanet oyununun sona erdiğini ve diğerleriyle birlikte Washington'dan çıkarılmayıp ihanetinin bedelini ödeyeceğini öğrensin. Sonra yardımını isteyin. Pişmanlık duymak, hücreyi ve bombayı bularak elinden gelen yardımı yapıp adını temize çıkarmak için çok geç olmadığını söyleyin. Belki kellesini kurtarmak için her şeyi yapar. Ama bunu şimdiden bilemem. Tabii asıl soru adamların nerede saklandıkları konusunda bir fikri olup olmadığı. Zamanımızı boşa da harcayabiliriz. Yine de denemeye değer mi diyorsun? 2 saatimiz kaldı. Ne kaybederiz ki? Ayrım sonu sayfa 616. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. GM Savana GM SAVANA Dodge DODGE Cherokee CHERO KEE Dodge Intrepid DODGE INTREPID Ford Sable FORDSABLE.